Ayrım 14.
Fark edilmeden ortadan kaldırma olanağı bulamadıkları bazı kanıtlar büyük adamları çok rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü örtbas etme harekatının asıl objeleri özgür kalmış, çevredeki bahçelerde dolaşıyor, belki de onlardan saklanıyordu. İnsanlar bu yaratıkları fark ederse kim bilir neler olabilirdi. Kuşkulanarak bu zavallı hayvanlar içinde ne olduğu belirsiz şu laboratuvar arasındaki ilişki kurmayacaklar mıydı? Kesinlikle kuracaklardı. Sonuç olarak laboratuvardan kaçmış bütün hayvanların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu açıklama bana daha makul geliyor. Ha, sizin şu vahşi küstahlığınız benim hasta ruhumu bile aşmaya başladı sevgili Francis. Demek gerçekten bana inanmayıp çevrede Farmorox adına çalışan hayvan katillerinin dolaştığına ve arkadaşlarını öldürdüğüne inanıyorsunuz ha? Hem de dört nala onların peşinden koşuyorlar demek. Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli. Bana kurulan tuzaklara siz düşüyorsunuz. Lütfen sizin şu pamuk ipliğine bağlı hipotezinizi çürütmeme izin verin. Birinci nokta, yeniden mantığa aykırı şeylerin olmaya başlamasıdır. Şu korkulan hayvan katilleri. Sakat kalan hayvanları 8 yıldır ortadan kaldırmayı başaramamışlar mı? Farmorox gibi bir kuruluşun 8 yıl boyunca böyle bir saçmalıkla uğraşacağına inanıyor musunuz gerçekten? İkinci noktada, eğer katiller bu yasak deneyin canlı kanıtlarını ortadan kaldırmakla bu kadar yakından ilgileniyorlarsa, o zaman bütün şu cesetler herkes görebilsin diye sergileniyormuşçasına neden serbestçe ortalıkta duruyor? Ve üçüncü nokta Sherlock, bu aynı zamanda büyük bir ödül sorusu. Felicita dışında öldürülenlerin herhangi bir sakatlıkları var mıydı? Hayır mı? Ha, eğitimli bir hümanistin dediği gibi önce düşün sonra konuş. Ha ha ha. Profesör Julius Pretorius'un günlüğünü okumayı bitirdikten sonra kafamın içinden bir yandan bu ikili konuşma geçerken bir yandan da günlükten şu seri cinayetlerle ilgili ipuçları yakalamaya çalışıyordum. Bu o kadar tuhaf mıydı ki? Nesnel bir gözle bakıldığında bugün işlenen cinayetlerle 1980 yılının o dehşet laboratuvarı arasında hiçbir bağ yokmuş gibi görünse de içgüdüsel olarak iki olayın birbirine bağlı olmak zorunda olduğunu hissediyordum. Bunun nedenlerinden birisi günlükte anlatılan dehşetin şeytani bir biçimde günümüze kadar sürmüş olmasını zorunlu kılacak kadar büyük olmasıydı. Kötülük bir kez doğmuştu artık ve bundan böyle sonsuza kadar bölünen bir hücre gibi başka kötülükleri de doğuracaktı. Bu da evrenin acımasız kuantum mekaniğinden başka bir şey değildi. Nedenlerden diğeri de bütün cinayetlerin benim türüme karşı işlenmesiydi. Bunu fark etmemek için kör olmak gerekir aslında. Şu kadarı kesin, ölenler de öldürenler de benim cinsimden olduğuna göre bu işi filler yapmamıştı. Ancak bir şey daha vardı. Bu da o kadar bizlere, yani Felidalere has bir şeydi ki öyle sanıyorum ki bu şey uzun zamandır özlemi duyulan çözümü de beraberinde getirecek. Hissediyordum, biliyordum bunu. İşkence görerek ölen kardeşlerimi sadece şu yıpranmış günlük hatırlıyordu. Ve bütün zekice tahminlerime karşın onların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak belki de çok yerinde bir şey olacaktı. Ancak bunu gerçekleştirecek durumda değildim. Geçmişte var olmuş ancak henüz varlığını yitirmemiş bu yeryüzü cehennemini anımsamaktansa zeki dedektiflik rolünü oynamayı tercih ederdim. Ne de olsa bu dünyadaki hiçbir şey yok olmaz, her şey olduğu gibi kalır. Buna üzülmek mi gerekir yoksa sevinmek mi? Bütün bu kepazelikten sonra büyük olasılıkla ölmüş olan şu zavallı Clardandus'u biraz hatırlamam gerekirdi belki de. Onun bu acıklı kaderine, yaşamına son verilmesine, yok edilmesine, fiziksel olarak belli bir niceliğe, daha büyük bir beyine ve belli bakış açılarına sahip olan canlıların başka canlılara neler yaptığını gördükçe iki gözüm iki çeşme ağlamam gerekirdi aslında. Hem kurbanlar için ama aynı zamanda hem de fail için yas tutmam gerekirdi. Çünkü bütün bu olup bitenler beni dünya ve onun içinde yaşayanların gelişmişliği konusunda kuşkuya düşürmekteydi. Kısacası bütün bunları anlamam ve birazcık da hüzünlenmem gerekiyordu. İçimde Pretorius ve onun lanet olası bütün türdeşlerine karşı nefret duyuyordum. Bir türlü tasvir edemediğim çok büyük bir nefretti bu. Ancak Pretorius kendisinden nefret etmeye değmeyecek kadar kaçık ve düş dünyasında yaşayan biriydi. Ve şu dışarıda kendi yollarında yürüyen, saçma sapan işler yapan, kendilerini çok zeki, olgun, güncel, duyarlı, neşeli, yetenekli ve gerçekten insan sanan diğer insanlar, benim kıymetli nefretimi hak etmeyecek kadar yüzsüz ve anlamsızdılar. Bu nedenle bütün nefret birikimimi, olasılıkla bilinçli, bu vahşi cinayetlerin faili üzerine yönelttim. Çünkü o daha yakınımdaydı. Belki de içgüdülerim sayesinde onu engelleme olanağım vardı. Olayları aydınlatabilmem için hepsi de birbirinden büyük engellerle dolu üç yol vardı. Günlüğün her satırını okuyarak son günlerin önemli önemsiz bütün olaylarını iyice belledim. Bu olayları bir film şeridi gibi zihin gözümün önünde bir ileri bir geri sararak gri hücrelerimi bu olaylar arasında ilişki kurmaya zorladım. Hiçbir yararı yoktu. Şu an için yapacağım bir şey kalmamıştı. Belki de buna gereksinimim de yoktu. Çünkü elimde olmadan izleniyormuşum duygusuna kapıldım. Günlüğü okuyarak ve üzerine düşünerek ne kadar zaman geçirdiğimi bilmiyordum. Ama beni izleyen gözlerin ancak birkaç dakika önce buraya gelmiş olması gerektiğinden adım gibi emindim. Artık zaman gelmiş miydi? Yedinci sırada olan ben miydim yoksa? Üzerime tıpkı uzaktan kumandalı bir roket gibi fırlayıverdi. Bodrumla alttaki bahçeyi birbirinden ayıran duvarın üzerindeki delikte duruyormuş. İlikleri donduran bir çığlık kapladı ortalığı. Sinsi saldırgan uçarcasına hedefine doğru yol alırken köpek balığı gibi olan ağzı büyük olasılıkla sonuna kadar açıktı. Adamı felç eden korkunun esiri olmadan harekete geçiverdim. Sanki bir tramplen üzerinde zıplıyormuşçasına ok gibi bir hamle yaparak yan tarafa sıçradım. Kanlar içindeki farenin üzerine yüzüstü düşen Kong'un göğsündeki beyaz tüyler farenin kanlarından kıpkırmızı oldu. Bu olan ismini boş yere almamış demek. Yaşadığı bu küçük kaza onun ne gururuna dokunmuş ne de şeytani saldırganlığını azaltmıştı. Aşağıya düşer düşmez yeniden şeytan gibi ayağa fırladı ve bana tıpkı bir kobra yılanının tavşana baktığı gibi soğuk ve donuk biçimde bakmaya başladı. Kulakları sağır eden bir kükreme ile gülmeye başladı. "Yakında seninle baş başa bir görüşme yapacağız diye sana söz vermemiş miydim?" diye alaylı biçimde konuşurken göğsündeki tüylerden günlüğün üzerine farenin kanları damlıyordu. "Hayal meyal hatırlayabiliyorum," dedim. "Benimle hangi konuda konuşmak istiyordun? Böyle sessizce içeri dalma konusunu mu konuşacaktın yoksa? İstersen sana bu konuda önerilerde bulunabilirim." Ne de olsa ben de şakacının biriydim. "Bu gerçekten çok komik," diyerek bir cellat gibi gülümsedi. Artık yavaş yavaş birbirimizin etrafında dönmeye başlamıştık. "Sen gerçekten komik birine benziyorsun. Yoksa nazik biri mi demeliydim? Senin kendini çok özel biri olarak gördüğünü, daha doğrusu kendini beğenmiş bir ukala olduğunu hemen anlamıştım zaten. Öyle derler değil mi? Bu rafine kavramları kesinlikle sen benden daha iyi biliyorsundur. Oysa ben kaba saba biriyimdir işte." "Bunu görebiliyorum," dedim. Hipnoz eden bakışlarını yoğunlaştırırken bir yandan da birbirimizin etrafında döndüğümüz görünmez çemberi fark ettirmeden daraltıyordu. Zayıflık göstereceğim ve bakışlarımı ondan alacağım anı bekliyordu yalnızca. Ondan sonra üzerime atlayacak, ön dişlerini yıldırım hızıyla enseme geçirecekti. Ancak zayıflık göstermek yerine kendini beğenmiş, ukala bir gülüş ve alaycı tehditkarlık karışımı bir tavır sergilemeye başladım. Bu olanı kararsızlığa itmek gerekiyordu. Ona karşı en etkili taktik buydu sanırım. "Buradaki bütün pis işlere bakan sensin herhalde, değil mi?" diyerek söze devam ettim. Ne de olsa birileri kendini böyle işlere adayıp topluca yaşamaya bir düzen getirmeli. Yoksa dünya batar herhalde. Düzen, işte senin parolan bu. Sen en tepede duruyorsun ve senin bütün isteklerine boyun eğen, kendilerini senin kontrolüne bırakıp seni King olarak, pardon, King Kong olarak gören herkes aşağıda sıraya geçiyor. Benim gibi kendini beğenmiş ukalanın birisi de imparatorluğunun sınırlarına girerse ona oyunun kurallarını hatırlatmak gerekiyor, değil mi? Sen de hiç düşünmeden bu sıkıcı görevi üstleniyorsun tabii. Birçoğu hani senin kaba saba dediğin eğitim yeteneğin sayesinde de burada işlerin nasıl yürüdüğünü çok çabuk öğreniyordur. Ancak bu kadarı yetmez. Yeni gelenlerin ilk andan itibaren senin on emrine belli bir ölçüde de olsa içten inanmaları gerekiyor. Bu yüzden daha başta ilk dersin verilmesi zorunludur. Eğer boyun eğmezsen çok acı çekersin. Hem de öyle büyük acılar çekersin ki belki de bir daha asla eskisi gibi olamazsın. Ana başlıkları doğru mu özetledim? Hayretle baka kaldı. Hangi durumda ve nerede olursa olsun şakacılığı elden bırakmak istemiyordu. Gerçek bir centilmen. Evet, evet, evet, çok iyi özetledin kardeşim. Beni bu kadar iyi anlayabilen birisiyle daha önce hiç karşılaşmamıştım. Senden gerçekten zeka fışkırıyor. Bu yüzden senin kanının tadına bakabileceğim için çok seviniyorum. Bu arada dışarıda müthiş bir yağmur başlamıştı. Dünyanın sonu gelmişçesine çakan şimşekler ve gök gürültüleri bizim şu tuhaf konuşmamıza uygun bir müzik yaratarak eşlik ediyordu sanki. Dönüş hızını giderek azaltan Kong tehlikeli biçimde bana yaklaşmaya başlamıştı. Yüzündeki sırıtma artık yerini bütünüyle kabalığa bırakmıştı. Ben de artık şaka yapmaya cesaret edemiyordum. Kong dedim sertçe. Bu aptal oyuna bir son verip daha ciddi şeylere kafa yormamız gerektiğine inanmıyor musun? Elbette. Nelere mesela? Bu bölgede anlatılması bile çok zor tüyler ürpertici şeyler olup bitiyor. Korkunç şeyler yaşanıyor. Her gün bizlerden biri öldürülüp soğukkanlı biçimde katlediliyor. Çevrede dolaşan bir canavar yakaladıklarını gebertiyor. Bu manyağı bulmaya yardım etmek istemez misin? Onu aramana gerek yok. Onun kim olduğunu sana söyleyebilirim. Öyle mi? Kimmiş peki? Benim. Katil karşında duruyor. Peki neden öldürüyorsun? Neden mi? Onlar da tıpkı senin gibi bir halt olduklarını sanıyorlardı da ondan. Tahmin ettiğimden çok daha ilkel biriydi o. Tam anlamıyla üstünlük taslayan bir Neanderthal'dı. Bana alınma ama Kong, buna inanacak değilim. Yani aslında iğrenç biri olmana rağmen senin cinayet işleyebileceğini sanmıyorum. Biliyor musun, bu konuda hiç de inandırıcı değilsin. Ne kadar inandırıcı olduğumu çok yakında göreceksin. Ne yapalım sevgili dostum, başa gelen çekilir. Yalnız sana bu arada şu iki maymun fedainin yanında olmadıklarını hatırlatmak isterim. Teke tekiz yani, dayanabilecek misin bakalım? Yanılıyorsun diye karşılık verirken zafer kazanmış bir edayla yarığa doğru baktı. Bir işaretiyle tepeden tırnağa fare gibi ıslanmış olan Herman ve Herman duvardaki yarıkta belirip pis pis bana bakmaya başladılar. Askerleri yanında olmayan bir generalin savaş açamayacağını bilmem gerekirdi. Bu yaptığın adil mi? Diye sordum. Aslında bu bir soru olmaktan çok felsefe yapmanın ta kendisiydi. Hayır diye kıkırdadı. Onun felsefeden melsefeden anladığı yoktu ki. Tepemizde duran şu siyah doğulular da birbirlerine keyifle bakarak gülmekten kırılıyorlardı. Sonra ardı ardına delikten aşağıya atlayarak çevremi sarıverdiler. Artık nedeni belli olmadan sırıtan Kong ve Herman kardeşlerin oluşturduğu üçgenin tam ortasında bulunuyordum. Kozlarını neden benimle paylaşmak istedikleri sorusu bundan böyle en önemini yitirmişti. Sanki çoktan gerçekleştirilmesi gereken bir ayindi bu. Konunun asıl can sıkıcı yanı beni kendi çöplüğümde dize getirmemi istemeleriydi. Duruma bakılırsa bunlar asla türümüz hakkındaki şu pahalı kitapları okumamışlar, yoksa böyle bir ihlalin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekirdi. Bodrum'daki vahşi dövüş şöyle gelişti. 1,5 metrelik bilgisayar çıktılarından oluşan tepenin üzerine sürpriz biçimde atladığımda şu Bermuda şeytan üçgeni dağılıverdi. Öfkeden deliye dönen üç şeytan bana nasıl saldıracaklarını planlayacak durumda olmadıklarından, üçü birden üzerime atladıklarında ben çoktan diğer tepeciye atlamıştım bile. Şu Marx kardeşler, üçü için çok dar olan kağıtlardan oluşan tepede birbirleriyle çarpıştılar. Aşağıya düşmemek için panik içinde bulundukları yere tırnaklarıyla tutunmaya çalıştılar. Ancak bunu başaramadıklarından aşağıyı boyladılar. Ayağa kalkıp neler olduğunu anlamaya çalışan ve ardından benim bulunduğum tepeye atlayan yine önce Kong olmuştu. O daha havadayken ben de kendimi aşağıda öfkeli ve aptal bakışlarla beni bekleyen Herman ve Herman'a doğru yere attım. Bu arada yukarıya ulaşan Kong histerik çığlıklar atarak "Onu bana bırakın!" diye bağırıyordu. Ancak Herman ve Herman kendilerini frenleyemeyecek kadar damarlarındaki adrenalinin etkisi altına girmişlerdi bir kez. Şu ikisinden gözleri şaşı olanın ağzı bile köpürmüştü zaten. Hepimiz aynı anda atladık. İkisi birden bana doğru zıpladıklarında ben de onlara doğru havaya fırladım. Yerden yaklaşık yarım metre havada şu iki saldırganın arasından geçtiğimde ön ayaklarımı dimdik uzatmış ve tırnaklarımı iyice çıkartmıştım. Herman ve Herman havada yanımdan geçerlerken onlara hafifçe dokundum ve böylece karınlarında hatırı sayılır sıyrıklar oluştu. Bu arada Kong'un ne yapacağını tam olarak hesaplamamıştım. Öbür tarafa düşüp zemini yeniden ayaklarımın altında hissettiğimde Kong benden daha yüksekte durduğu yerden aşağıya tam benim sırtıma atladı ve şu meşhur ense ısırığını atmaya çalıştı. Ani bir refleksle onu sırtımdan silkeledim, yaralarını yalamakla meşgul şu iki doğulunun arasından hızla geçerek yaklaşık 2,5 metre kadar yükseğinde yarık bulunan duvara doğru koştum. 2,5 metre ulaşılması güç bir yükseklik. Ancak tereddüt edecek durumda değildim. Can düşmanlarım uğradıkları şaşkınlığı atlatmış, öfke dolu suratlarla bana doğru gelmeye başlamışlardı. Çok fazla düşünmeden en yakınımdaki kağıt yığını üzerine oradan da körü körüne tepedeki yarığa doğru zıpladım. Bu küçücük delikten bütün bedenimi geçirebilmemin bundan başka bir yolu yoktu zaten. Ağrı kızgın bir lav gibi bütün bedenime yayılıyordu. Çünkü korktuğum başıma gelmiş ve başarılı bir atlayış yapamamıştım. Tepedeki deliğin kenarına başımı yandan çarptığımdan sürtünme nedeniyle dudağımın sol tarafı kanıyordu. Son anda deliğe ön ayaklarımla tutunabilmiştim. Deliğin kenarlarına titreyerek tutunduğumda aşağıdaki gözünü kan bürümüş yaratıklar sanki ben en iyi atlete ödül olarak verilen et parçasıymışım gibi bana erişebilmek için durmadan zıplıyorlardı. Yavaşça bütün kas gücümü kullanarak ve aşağıya düşecek olursam başıma neler geleceğinden başka bir şey düşünmeyerek kendimi yukarıya doğru çektim. Ve sonunda deliğin içinden geçmeyi başardım. Aşağıya son bir kez baktığımda bu berbat filmin zaten daha fazla sürmeyeceğini anlamıştım. Kong ile yanındakiler benim kurtulduğumu fark ettiklerinde birbirlerinin peşi sıra tıpkı benim gibi kağıt tomarlarının üzerine çıkarak coşkuyla beni takip etmeye niyetlendiler. Delikten kurtulur kurtulmaz delicesine bahçeye doğru koşmaya başladım. Burada da karşıma sel çıktı. Gökyüzünde su namına ne varsa sanki bu gece yere inmişti. Yeri delecekmişçesine yağan ve beni birkaç saniyede tepeden tırnağa sucuk gibi ıslatan bu şey, yağmurdan çok Atlantik Okyanusu'nun kendisiydi sanki. Yağmur damlaları vücuduma vuran yerleri öyle acıtıyordu ki sanki hepsi birer bıçaktı. Ayrıca yağmurun yoğunluğundan 1 metre ilerisi bile görünmüyordu. Buna ek olarak sanki kıyamet günü gelmişçesine gök gürültüsü ve şimşeklerin ardı arkası hiç kesilmiyordu. Tam karşımdaki bahçe duvarına doğru yürüdüm ve tırmanmakla zıplamak arası hareketlerle oraya çıktım. Nefes nefesi yukarıya vardığımda önce bir soluk aldım, sonra tüylerimdeki suları silkelerken bir yandan da şu yarığa bakıyordum. Onlar da başarmışlardı işte. Delikten önce Kong sonra da Herman ve Herman çıktılar ve hızla bana doğru koşmaya başladılar. Seller içinde dünyanın batmak üzere olması onları hiç etkilemiyordu sanki. Niagara şelalesi gibi yağan yağmur bahçede küçük göletler oluştururken ben de amaçsızca daha önce de söylediğim gibi aklımı yitirmişçesine duvarların üzerinde koştukça koşuyor, onların şekline uyarak bir sağa bir sola dönüyor ve bu arada kendi kendimi beni izleyenleri atlattığıma inandırmaya çalışıyordum. Ancak onlar yoğun yağmuru aşarak bana yetişiyor ve henüz yorulmadıklarının açıkça belli olduğu hareketli görüntüleriyle beni onurlandırıyorlardı. Sonunda aniden durarak biraz düşündüm. Plan yapmadan kaçmanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü eninde sonunda bir evin arka duvarıyla çarpışacak ve şu üçünün bana yaklaşmalarını korkuyla bekleyecektim. Bahçelerden birine atlayıp açık bir kiler penceresi bulmak ya da bir kenara toplanmış kuru yaprakların içine gizlenmek zekice, belki de dahiyane bir fikirdi. Çabucak saklanabileceğim bir yer mutlaka bulunabilirdi herhalde. Görüş açımı yağmurun engellemesine karşın çok büyük olduğu gerekçesiyle tam altımdaki bahçe amacıma uygun gibi geldi bana. Simetrik olmayan ve belirgin bir düzen taşımayan bahçede ağaçlar ve çalılar gelişigüzel büyümüştü. Fırtınanın etkisiyle bahçedeki plastik masa ve sandalyeler de oradan oraya uçuşuyordu. Bahçenin ortasındaki yapay göletin sınırları yağmurun etkisiyle taşmış ve olasılıkla içinde yaşayan süs balıklarının yaşam alanı genişlemişti. Bahçenin ait olduğu ve hayaletimsi bir karanlığa bürünmüş eski evse sanki içinde felaketler barındırıyordu. Duvardan atladıktan sonra aşağıda düşeceğim yeri tam olarak görmemek tek engeldi. Çünkü düşeceğim yere ağaçların ve duvarın gölgeleri vuruyordu. Ancak bu riski göze almak zorundaydım. O andan itibaren bütün olaylar öylesine gerçeküstü bir biçimde gelişti ki geriye dönüp baktığımda bütün olup bitenler bir kabusmuş gibime geliyor. Elimde olmadan kapıldığım bu korku girdabının yanında daha önce olup biten her şey ancak bir başlangıç sayılabilirdi. Daha fazla düşünmeden eyleme geçerek duvardan aşağıya atladım ve şansıma diz boyu yükseklikteki çimenlerin üzerine yumuşak biçimde düştüm. Artık hemen kaçıp kendime saklanacak bir yer bulmak istiyordum ki birden çakan güçlü ve uzun süren bir şimşek bütün bahçeyi aydınlatıverdi. Bu arada neyin üzerine düşmüş olduğumu fark ettiğimde sanki kanım dondu. O tam burnumun dibindeydi ve gök mavisi gözleri öfkeyle boşalan gökyüzüne düş görüyormuşçasına bakıyordu. O, yüzünde, kulaklarında, ayaklarında ve kuyruğunda kendine has kahverengi gölgeleri olan kar beyazı bir Bali adası dişisiydi. Onu siyam türünden ayıran ve en belirgin özelliği olan uzun tüyleri yağmur suyunu içmiş, başındaki ipek gibi tüyler iğrenç bir yumağa dönüşmüş olduğundan o mükemmel bedeni sanki çamaşır makinesinden yeni çıkmış bumburuşuk bir giysiye benziyordu. Uzun, sivri kafasındaki yüzünde kısa süre önce karşılaşmış olduğu vahşetten eser bile yoktu. Tam tersine yüzünde bu acımasız dünyadan uzaklaşan bir ifade vardı. Ensesindeki kocaman yaradan artık kan akmıyordu. Çünkü zavallının damarlarındaki kanı bütünüyle boşalmıştı. Orasından burasından damlayan kanlar da yağmur tarafından hemen yıkanıveriyordu.